Ayrım 8. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 91. Ayağı fırladı kendisine kızarak. O öfkeyle duvara dayalı yatağa çekip gizli belgeler bölmesinin yanına getirdi. Sonra lambayı söndürmeden yatağa oturdu. Saat gecenin 11'i olmuştu. Zandra Sadr buluşması çok yormuştu. Hemen uyumak istiyordu. Ama Efendi Hazretlerinin müezzinlere İtalyanlarla ilgili cümleyi söyleme emrini verip vermediğini belirlemek istiyordu. Bunun için de ezanı bekleyecekti. Homurdandı. Evet, bu boktan dünyayı daha az boktan kılmayı başarabilecek biri, bir kurtarıcı, yeni bir İsa. Çocukları bu yüzden çok seviyordu. 20 yıl önce kızım dediği kızı bu yüzden çok sevmişti. 20 yıl önce. 20 yaşındaydı 20 yıl önce. Roma'da siyasal bilimler okuyor, parasız pulsuzlara oda kiralayan bir koca karının evinde kalıyordu. Bir güz gecesi kızışmış bir kedi miyavlamasına uyanmıştı. Kediyi kovmak için inmiş, kedi yerine bezlere sarılmış, minik ellerini uzatarak ağlayan bir bebek bulmuştu. Inga, inga. Borç takıp giden bir çiftin diye açıklama yapmıştı koca karı. Ben elimi sürmem. Siz bulduğunuza göre siz bakarsınız. Bakmıştı, analık etmişti. Evet, analık. Bir çocuk onu benimseyenlerin, sevenlerindir. Kaldırıp atan sorumsuzların değil. Kocaman bıyıklı bir erkeğin iyi bir ana olamayacağını kim demiş? Tıpkı bir ana gibi altını değiştirmeyi, emziğini vermeyi, yıkamayı, uyutmayı, ağladığında oyalamayı öğrenmişti. Bir ana gibi başında beklemiş, beşiğini sallamış, çocuk bahçesine götürmüş, ona acıyan ya da dalga geçen dadılardan öğütler dinlemişti. Sütün sıcaklığına dikkat edin, kakasının kıvamına dikkat edin. İlk dişi çıktığında diş etine dikkat edin. Konuşun onunla. Konuşmuştu, konuşmuştu. Çocuk yalnızca beslenmesi gereken bir organizma değildi. Açılan bir beyin, oluşan bir bilinçti aynı zamanda. Hiç yalnız bırakmamıştı onu. Üniversiteye, sınıfa bile götürmüştü. En arka sıraya saklanırdı onunla birlikte. Bir yandan sus, sesini çıkartma der, bir yandan dersi dinlerdi. Ama bir öğleden sonra ınga, ınga diye ağlamaya başlayınca kıyamet kopmuştu. Hangi kaçık sınıfa çocuk getirdi diye bas bas bağırmıştı profesör. Sonra bıyıklı, iri yarı öğrencinin kendisiyle dalga geçmek istediği sonucuna varıp rektörlüğe göndermişti onu. Bereket, rektör laf anlayan, saygılı biriydi. Anlatın, sizi dinliyorum. Kızım efendim, derse gelirken bırakabileceğim kimse yok. Karınıza bırakamaz mısınız? Karım yok, annesi çekip gitti. Öyleyse haklısınız, kutlarım sizi. Yürekli davranmış, ağır bir işin, bir yükün altına girmişsiniz. Yük mü? Hayır, yük değildi. Bir sevinç kaynağıydı. Adını da Joya, sevinç koymuştu. Çocuk da Dada diyordu ona. Joya, Dada. Bir güz, bir kış, bir ilk yaz, bir yaz boyunca sürmüştü bu meydan okuma, bu sevinç. Ama günün birinde gerçek ana baba, yasaların ana baba diye tanıdığı reziller dönmüş, koca karıya olan borçlarını ödedikten sonra çocuklarını almışlardı. Kollarından kopartıp almışlardı çocuğu. Dada, Dada diye kıyamet kopartmıştı çocuk. O dada dada çığlıkları yüreğine saplanmıştı. Genzini temizledi, saatine baktı. 11:30. Bir sigara yaktı. Bir yarım saat daha beklemeye hazırlandı. Bir daha görmemişti çocuğu, haberde almamıştı. Hiç çocuğu olmamıştı. Birlikte olduğu bir sürü kadını düşündükçe kusmak geliyordu içinden. İçlerinden biri olsun, çocuk doğurmaya yanaşmamıştı. Çocuk istiyorsan evlenirsin benimle. Damızlık değilim ben. Erkeklerin salyangoz olmamaları ne yazık. Çoğalmak için bir yumurtaya gereksinimleri var. Ama analık içgüdüsü içinden çıkmamıştı. Charlie'lerle ilişkilerinde görülüyordu bu. Seviyordu Charlie'leri. Pistoya'nın sokuşturduğu iki telsizci bir yana bırakılırsa Charlie'lere tam bir ana gibi davranıyordu. Civcivlerini kanatlarının altına alan bir tavuk gibi. Her civciv içinde yüreğini korkular dolduruyordu. En başta da Angelo için. Çok sert ama dayanıksızdı. Çok akıllı ama salaktı. Yaşamın formülünü bulmayı kafasına koymuştu bu salak. Oysa bu iğrenç dünyada yaşamanın ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Dün Zandra Sadr ile anlaşmak yanlış olur, ahlaksızlık olur demişti. Yanlışlık, ahlaksızlık kime karşı? Akbaba Mustafa Haş'ın uyarısını ilettiğinde boş verip söylenti, unfounded rumors, asılsız dedikodu diyenlere karşı mı? Her isteyene göt verip kendisini koruyanlara ihanet etmeye hazır Cemayel serserisine mi? Gözünü aç oğlum, yanıtını vermişti ona. Burada herkes kendisi için oynar. Yalandan, aldatmacadan, düşmanlığa dönüşen dostluklardan, dostluğa dönüşen düşmanlıklardan başka bir şey göremezsin. Bu pislikte insan şeytana ruhunu bile satabilir. Şeytanın kokusuna da aldırmayacaksın. Her taraf bok kokuyorsa burnunu tıkayıp dayanacaksın. Ama duvara konuşmuştu sanki. Ben öyle düşünmüyorum şef. Üstelik salak sanki Hamlet gibi bir varoluş bunalımına düşmüştü. Ofelya'sı da birlikte birazcık mutluluk tatmaya karar veremediği o güzel Ninet de er geç anlayacaktı bunu. Hamletler tehlikeli olurlar. Kendilerinin ya da yakınlarının başına dertler açarlar hep. Angelo'dan sonra Martino. Garip bir yanı vardı Martino'nun. Bir düş kırıklığını ya da yüreğini daraltan bir gizi saklayan bir şey. Belki aşırı saygısı, aşırı uysallığı. Çıkışılacak olsa sesini çıkartmaz. Kötü davranıldığında karşı çıkmazdı hiç. Sanki bir kusurunu, bir suçunu bağışlatmak istiyordu. Hangi kusuru, hangi suçu? Kötü bir asker olmanın suçunu mu? Öbür üçüne gelince acıyordu onlara. Bunlardan Stefano, Trieste'de ciltçilik yapıyordu. 20 yaşına gelmişti ama bez ya da deri ciltten, dikişten, zamptan, yaldızdan başka bir şeyden anlamıyordu. Bir kızla öpüşmenin tadını bile bilmiyordu. Kız tavlamak zor mudur yüzbaşım? Sicilyalı para babası Fifi, deniz kıyısında güneşlenerek geçirdiği yazların çıkmadığı gece kulüplerinin sersemliğini taşıyordu sırtında. Ne vermeyi biliyordu ne de acı çekmeyi. Beyrut'a dayanabilmek için esrara sığınmasında şaşılacak bir şey yoktu. İlaç gibi geliyor bana. En acınacak durumda olan ise Brüksel'e göçmüş bir ailenin çocuğu, garson eskisi Fransız Bernard idi. Hiçbir şey yoktu zavallının, bir dili bile yoktu. Fransızcayı konuşuyor ama yazamıyor. İtalyancayı yazıyor ama konuşamıyor. Zor duruma düşmemek için bir köşeye çekiliyordu hep. Mon Capitan, le problème est que moi je sais pas ni qui suis mon pays ma patrie. Yüzbaşım, sorun kim olduğumu, nereli olduğumu, ülkemin, yurdumun neresi olduğunu bilmememde. Sudan çıkmış balık gibi hissediyorum kendimi. Bir yerlere kök salmam gerek, orduya kök salmam, militarist olmak tehlikesiyle karşı karşıyayım. Anlıyor musunuz yüzbaşım? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Eşhedü Muhammeden Resulullah. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Muhammed'in Tanrı'nın peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Gece yarısı. Aerodrom yolunun minaresinden yükselen ezanı daha iyi dinleyebilmek için Charlie yatağında doğruldu. Müezzin ezanı sona erdirdikten sonra amalın duyurularını, Efendi Hazretlerinin buyruklarını okuyacak, bu arada İtalyanlarla ilgili cümleyi söyleyecekti. Arapçası yetersiz de olsa kaçırmazdı bu cümleyi. Martino'nun yardımıyla kendisi seçmişti sözcükleri. Kulağını kabarttı. Ezandan sonra duyurular, duyurulardan sonra buyruklar geldi ama cümle söylenmedi. Şaşırdı. Moruk beni oyuna mı getirdi yoksa diye düşündü. Ama hemen ardından cümlenin sabah ezanından sonra söyleneceği sonucuna vardı. Gece boyunca uyumamaya karar verip militarist olmaktan korkan Fransız Bernard ile ilgili düşüncelere daldı yeniden. Evet, anlıyordu. Ordu bir şeytan makinesiydi. Militarizm de ölümcül bir dişi. Askere alınanları daha kışlaya ilk adımlarını atar atmaz becermenin yolu nedir biliyor musun Bernard? Eşitliğin bulunmadığı bir ortamdan, iyi giyinmişlerle kötü giyinmişlerden oluşan bir topluluktan geldiklerini anımsamaları için önce sivil giysileriyle bahçede sıra olurlar. Ardından herkesin aynı giysiyi giydiği, eşitlikçi bir topluluğa katıldıkları yanılsamasına düşmeleri için üniforma giydiririz. Hemen ardından talimlerle, yürüyüşlerle canlarını çıkartır, yürürken marşlar söyletiriz. Marş, uygun adım yürütür. Oysa uygun adım bahanedir Bernard. Önemli olan marş söyleyince düşünmezler, düşünmeyince de becerildiklerini anlamazlar. En son kimlikleri, kişilikleri silinir. Çünkü asker bir kişi bir birey olmaz. Tam uyuşum içinde kusursuz bir çekirdeğin bir öğesi olabilir. Bu kusursuz ya da neredeyse kusursuz çekirdeğin elde edilmesini sağlayan harç nedir bilir misin? Düşmanlık. Aynı hedefe yönelik ortak bir düşmanlık. Hedefi savaşın karşına çıkarttığı ya da çıkartabileceği düşman sanma. Hedef çavuş rütbeli aşağılıklardan oluşur. Seni ezen aşağılık bilgisiz çavuştur ve çavuşu teğmen yetkili kılmıştır. Teğmeni yüzbaşı yetkili kılmıştır. Yüzbaşıyı binbaşı yetkili kılmıştır. Binbaşıyı albay yetkili kılmıştır. Albayı general yetkili kılmıştır. Generali ise aygıt yetkili kılmıştır. Bilgisiz çavuş bir şarkıcının do re mi fa sol la söylemesini öğrenmesi gibi bağırıp çağırmayı öğrenmiştir. Komut vermek, azarlamak, aşağılamak için. Demek diplomalısın sen, öyleyse git kenefi temizle. Köylülere, işçilere ise seni kıçı boklu seni, kim bilir hangi bok çukurundan geliyorsun. Eşek herif, sayı saymayı bilmiyor musun? Ne yaptığını bilmiyordu, oynadığı rolün bilincinde değildi. Ama diplomalının da köylünün, işçinin de aynı ölçüde kendisine düşman kesilmelerini sağlıyordu. Ve böylece neredeyse kusursuz çekirdek elde ediyordu. Neredeyse kusursuz, çünkü cilası, son harcı eksikti daha. Son harcın ne olduğunu bil bakalım. Sevgiydi. Evet, son harç, teğmenin, kimi kez de yüzbaşının oluşturduğu hedefe yönelik sevgiydi. Kısacası iyi, anlayışlı, babacan, dinleyen, avutan, belki konuşurken siz diyen subaya. Üniversite mi bitirdiniz siz? Ne güzel. Çok sevindim bunu öğrendiğime. Çiftçi misiniz siz? Ne güzel. Çok mutlu oldum bunu öğrendiğime. İşçi misiniz siz? Ne güzel. Kutlarım sizi. Ya da evet, çavuş ileri gitmiş. Dikkatini çekeceğim. Sizin dostunuzum ben. Gerektiğinde sıkıntılarınızı bana açabilirsiniz. Gerektiğinde mi? Ne gerektiğinde? Şu ara gerekseme duydukları tek şey sevilmek, sevmekti. Böylece çavuşa duydukları düşmanlıktan yüzbaşı sevgisine geçiyorlardı. Yüzbaşım. Yüzbaşı için her türlü özveriyi göze alabilirlerdi. Her türlü acıyı, tehlikeyi. Onunla birlikte siperden fırlayabilir, ateş eden makinalı tüfeklerin üstüne yürüyebilir, düşmanları cephenin karşı tarafında aynı eğitimden geçmiş garipleri öldürebilirlerdi. Mezbahaya giden sığırlar gibi onunla birlikte ölüme gitmeye hazırdılar. Alçakça bir kandırmacanın, İyice yağlanıp ayarlanmış bir çarkın kurbanı olduklarını akıllarına bile getirmeden ölebilirlerdi. Sönmüş sigarasını yaktı. Uykudan ağırlaşmaya başlayan göz kapaklarını ovuşturdu. Ne işi vardı bu çarkın içinde? Daha doğrusu niye girmişti buraya? Doğrusu bıkkınlıktan, yalnızlıktan, kötümserlikten girmişti. Anlamsız serüvenlerle kendini kurtardığını sanan uyuşuk bir burjuva gibi yaşamaktan bıkmıştı. Kimi kez limanda hamallık, kimi kez bir şilepte aşçılık yapmış, ne olursun bir üniversite diploması al diye başının etini yiyen avukat babasıyla dişçi anasının gözüne girmek için siyasal bilimler hiç ilgisini çekmese de siyasal bilgilere yazılmıştı. Kadından kadına atlasa da yapayalnızdı. Kötümserliği suskun, hiçbir şeyin düzelebileceğine inanamayan, en kötüye boyun eğen güneyli hüznünden kaynaklanıyordu. Siyasal bilgiler diplomasını ne yapacağım, ne işime yarayacak diyordu kendi kendine. Dışişleri Bakanlığı'na başvurup bir elçilikte katip ya da Timbuktu'da konsolos mu olacağım? Günün birinde mazojist yanı ağır basmış kendini çarka adamıştı. Yedek subay okuluna yazılmıştı. Evet, nasıl bir tuzağa düştüğünü çok iyi anlıyorum Bernard. Ordu kökü olmayanlara kök sunar hep. Yeryüzünün en konuksever kulübüdür. Kararsızlıklarını, başarısızlıklarını yerleştirecek bir otel arayanlar için bir refugium, peccatorum'dur. Yani günahkarlar sığınağıdır. Üstelik herkese açıktır. Başta sudan çıkmış balıklara, yatacak bir yatak, yemek yiyecek bir masa, çene çalacak bir arkadaş sağlar onlara. En önemlisi senin yerine karar verir. Bugününü düzenler, yarınını hazırlar. Şunu yap, bunu yap. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Gelecek bir ikilem olmaktan çıkar orduda. Kışla evin, yurdun olur. Bunun için kalmıştı. Gitmesi için bir gerekçe mi vardı? Karısı yoktu, sürekli bir sevgilisi yoktu. Değişiklik yapmasını göze aldıracak hiçbir bağı, amacı yoktu. Yalnızca yüreğinin içinde büyük bir öfke vardı. Bu dünyanın nasıl boktan olduğunu kanıtlayan yeni bir gerekçe bulduğunda canlanan bir öfke. Angelo ile tartışırken değindiği yalanlar, ikiyüzlülükler, düşmanlığa dönüşen dostluklar, dostluğa dönüşen düşmanlıklar nedeniyle Beyrut'ta azalmış olan bir öfke. Söz gelimi bugünün düşmanları Başkan Emin Cemal ile milyarder sosyalist Prens Velid Can Bulat, daha birkaç yıl önce Charles de Gaulle kornişinde birlikte Ferrari'lerini, Porsche'larını yarıştırıyor, en pahalı gece kulüplerinde eğleniyor, Saint George'un yüzme havuzunun başında keyif sürüyor, sürat tekneleri kullanıyorlardı. Bir keresinde otelin önünde yüzmekte olan bir çocuğu biçmişti tekne. Yazık, denizin bu kesiminin herkese açık olmadığını bilmesi gerekirdi. Filistinli gerillaların sınır dışı edilmesinden sonra İsraillerin anlaşılmaz bir biçimde almak istemedikleri savaş ganimetini bu iki haydut aralarında paylaşmışlardı. Katyuşalar, Sherman tankları, uzun menzilli D-30 Rus topları ve bunun gibi. Sigarayı attı. Upuzun boyuna göre kısa yatağa uzanıp yüzünü buruşturdu. İki haydut birbirleriyle savaşıyorlardı şimdi. Çünkü Cemayel Cumhurbaşkanlığına seçilince Can Bulat kıskançlıktan deliye dönmüştü. Katyuşalarını, Sherman'larını, D-30'larını Kof dağlarına götürmüş, eski dostunun oturduğu yeri Raab'daki Cumhurbaşkanlığı sarayını topa tutmuştu. Ama zenginliklerine zenginlik katmak için birlikte kaçakçılık yapmayı sürdürmüşlerdi yine. Silah, cephane, esrar, Coca-Cola, yumurtalı makarna, domates konservesi, ilaç, bankacılık. Özellikle de her bombardımanın kârı katladığı inşaatçılık. Yıkıntıların üstüne yeni binalar yapılıyor, arsa fiyatları durmadan artıyordu. İdeolojik ya da dinsel bir sorun yoktu. Cemayel, Can Bulat gibilerin İsa'da, Meryem'de, Ermiş Maron'da bir erkeğin şalvarına dışkılanacak Mesih de umurlarında değildi. Ekonomik çıkarları için, ceplerini doldurmak için ateş ediyor, insan öldürüyorlardı. Burası en densiz ayrıcalıkların, en adi kokuşmuşluğun, en aşağılık işlerin ülkesiydi. Yasaların ancak yasa koyucuların çıkarlarını gözettiği bir ülkeydi. Böyle ülke olmazdı. Evet, Müslümanlar da silah, esrar kaçakçılığı yapıyorlardı. Müslümanlar da kentin başına gelenlerden para kazanıyorlardı. Şiiler de melek değildiler. Kendilerini ezmiş olan Filistinlilerden acımasız bir biçimde öç alıyor, Hizbullah ile işbirliği yapıyor, toplu kıyımlar için onlara kamyon sağlıyor, kamyonları mahallelerindeki avlulara park ediyorlardı. Ama İsa, Meryem, Ermiş Maron, bir erkeğin şalvarına dışkılanacak Mesih adına kabul etmek gerekir ki yüzyıllar boyunca ezilmişlerdi. Toprağa bağlı kölelik etmişlerdi. Bir torba saman karşılığında başkalarının tarlalarını süren öküz halk olmuşlardı. Savaşanlardan toprak kölelerini, bir torba saman karşılığında başkalarının tarlasını sürmüş olan öküz halkı tutuyordu. Konuşma sırasında Zandra Sadra da söylemişti bunu. Adam öyle etkilenmişti ki cümleyi hemen kabul etmiş, yüzbaşının istediği gibi duyurmaya söz vermişti. Günde 5 kez, ezandan sonra minarelerden. Çok yorgundu, gözleri kapanıyordu. Artık dayanamayacaktı. Işığı söndürdü, yatağa uzandı, uykuya daldı. Sabah ezanını okuyan müezzinin sesine uyanıp gözlerini açtığında tan yeri ağrıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yine kalkıp yatağa oturdu, yine kulak verdi. ezanı, duyuruları, buyrukları dinledi. Bu kez cümle geldi. Sessizlikte top gülesinden daha fazla yankılanan 10 sözcük. İtalyanlara dokunmayın. İtalyanlar bize kan veriyorlar. İtalyanlar kan kardeşimiz. Saat neredeyse 6'ydı. Birazdan Akbaba arayıp soracaktı. Ne oldu Charlie? Başarabildin mi? Akbaba çoktan kalkmıştı. Sinirli sinirli dolaştığı duyuluyordu. Çılgın atın hafif ayak sesleri profesörün sakin gidiş gelişlerine karışıyordu. Bodrum'daki koridordan geçen Şeker müzesinin kapısını açıp giriyor ve birliğin sahnesindeki gülünçlü tragedya şimdiye dek perdenin gerisinde kalmış ama kaçınılmaz olarak birbirleriyle bağlantılı kişilerle zenginleşiyordu. Şeker içeri girdi ve patlıcan gibi kocaman burnu sanki yabanıl bir hazla titreşti. İyi yürekli yüzünü bir mutluluk gülümsemesi kapladı. Şafak'la birlikte Bodrum'daki koridorun dibindeki büyük odaya, müze dediği yere girerken hep böyle yapardı. Rus, Amerikan, Çin, Çekoslovak, İsviçre, Yugoslav, İsveç, İsrail malı seçme silahlardan, ağır ve hafif makinalı tüfeklerden, tabancalardan, bazukalardan, roket ve füzelerden, mermilerden, aydınlatma fişeklerinden, fitillerden, sis bombalarından, göz yaşartıcı bombalardan, el bombalarından, saatli bombalardan, havan ve top mermilerinden, insan ve tank mayınlarından, nitrogliserin, dinamit, pentrit, balistit sandıklarından, bu bit uzaklarından oluşan bir sergiydi. Kısaca savaşla birlikte ölüm saçan gereçlerdi. Seviyordu bunları. Çar 3. Aleksandra ile 2. Nikola'nın Karl Faberge yumurtaları koleksiyonu yapmaları ya da Jean Duc de Berry'nin süslemeli el yazması koleksiyonu yapması gibi biriktiriyordu bunları. İki çarın değerli taşlardan, minelerden, Jean Duc de Berry'nin parşömenden, süslemeden anlamaları gibi o da bu işten anlıyordu. Gerçekten de patlayıcı uzmanıydı ve bu cehennem sergisi bir yıllık bir düzenlemenin sonucuydu. Bir takım oluşturup yolları, sokakları, köprüleri ulaşıma elverişli duruma getirin. İtalyan kesimini temizleyip bir tek mayın bırakmayın komutunu vermişti Akbaba. İsrail kuşatmasıyla Filistinli işgalinden geriye kalan malzemeyi görünce. Şeker aralarında Angelo ile Gino'nun da bulunduğu 10 kişilik bir takım oluşturmuş, aylarca mayın patlatmış, bomba toplamış, bu bit uzaklarını etkisiz kılmış, silahlara, mermilere el koymuştu. Ama bir uzmandan 2. Nikola'nın Aleksandra Fedorovna'ya armağan ettiği Faberge'leri atması, Paul de Limburg'un Lettre Richeur için yaptığı süslemeli takvim sayfalarını yakması istenebilir miydi? Bu mayınlar, bombalar, tuzaklar, el koyulan silahlar arasında az rastlanan örnekler vardı. Bunları yok edecek yerde, ona göre Kremlin'in hazinelerinden ya da Londra Kulesi'nin mücevherlerinden çok daha değerli olan bu müzeyi oluşturmayı generale kabul ettirmişti. Müze her an karargahı havaya uçurabilecek bir cephane deposuydu. Elbette kuramsal olarak, çünkü Şeker konunun uzmanıydı ve herkesin güvenini kazanmıştı. Çılgın at bile sırmasız, cebi delik bir teğmen olmasını göz ardı ederek onu önemsiyor, Lützen Savaşı sırasında alnından vurularak ölen Napolyon'un koruma alayı komutanı İstria Dükü Jean-Baptiste Bessires'e benzetiyordu. Bessires strateji ustası değildi, kişisel varlığı da yoktu ama dürüstlüğü, yürekliliği öyle yüce doruklara ulaşmıştı ki ölümü üzerine imparator şöyle demişti: Bayardo gibi yaşayıp Türen gibi öldü. Çılgın at olsun, başkaları olsun, hoşgörüsüne, iyilikseverliğine övgüler düzüyorlardı. Şekerin gerçek bir şeker olmadığını yalnızca asları biliyordu. Şeker adının verilmiş olması, babacan yüzünden sanki şekerli bir yumuşaklığın yayılması, hiç öfkeli, saldırgan bir tutum içine girmemesiydi. Tersine saygılı davranmayı, karınca ezmez bir yurttaş izlenimi uyandırmayı çok önemserdi. Sevimli bir karısı, sevimli iki kızı vardı ve askerliğin sıkıntılarını aile mutluluğunda gidermeye çalışırdı. Koyu Katolik'ti. Her pazar kiliseye gider, en azından yatmadan önce bir Pater Noster okurdu. Dediğine göre gençliğinde papaz olmayı düşlemiş, ancak ailesinin zor duruma düşmesi üzerine bu düşten vazgeçip doğum yeri olan Busto Artisio'da bir işe girmişti. Olur olmaz yüzü kızarır, yönetmeliklerin öngördüğü gibi bağırmakta zorlanırdı. Oysa gerçek yapısı çok az bağdaşırdı bu özelliklerle. Çılgın atın onu Jean-Baptiste Bessires ile karşılaştırmasında bir abartma yoktu. Şeker doğuştan askerdi. Sevgi ve düşmanlık sömürüsü üzerine kurulu çarktan tiksinmezdi. Kişiliği silip kusursuz çekirdeğin potasında eriten uygulamayı suçlamazdı. Tersine çarkın bir dişlisi olmaktan hoşnuttu. Mesleğim dünyanın en iyi mesleği diyordu. Kral olacağımı, milyarder olacağımı bilsem değiştirmem. İçindeki bu yatkınlığı kimin ya da neyin ortaya çıkarttığı sorulduğunda şu yanıtı veriyordu. Bir tık tık. Sonra Busto Artisio'daki işini çok sevdiğini, aldığı ücretin yüksek olduğunu, bu yaşamın sağladığı rahatlıktan hoşnut olduğunu anlatmaya başlıyordu. Ama iş yerine giriş ve çıkışta kartını basarken, çıkarken, burjuvazinin bunalımını simgeleyen irkiltici tık tık sesine dayanamamış, bir gün isyan etmişti. Bulunmaz işe, dolgun ücrete, güvenilir geleceğe boş vermiş, gidip incursori taburuna yazılmıştı. O günden bu yana hiç pişmanlık duymamıştı. En ufak bir özlem çekmemişti. Utangaçlığını, pazar ayinlerini, Pater Noster'leri işiyle nasıl bağdaştırdığını sormaya kalkışacak olursanız, insan ruhunun dehlizlerinde yitip giderdiniz. Bu iki yön onda şaşırtıcı bir uyumla bir arada yer alıyor, tıpkı gece kötü yürekli Mr. Hyde olduktan sonra gündüz yeniden iyi yürekli Dr. Jekyll olan iki ruhlu Dr. Jekyll örneğinde olduğu gibi sırayla ortaya çıkıyordu. Arkasındaki kapıyı örttü. Hazinesinin orta yerinde yürüyerek teker teker gözden geçirdi her şeyi. Bir Fabergé'ye kendini kaptırmış bir üçüncü Alexander ya da ikinci Nikola'dan Trerichör'ün güzelliğine dalmış bir Duc de Berry'den çok yabancı bir parmağın değip değmediğini belirlemek için çiçeklerinin her taç yaprağını, her eşeylik gözesini inceleyen bir bahçıvanı andırıyordu. Birliğindeki incursoreler çok iyi çocuklardı ama söz dinlemezlerdi. Teğmenim merak etmeyin, hiçbir şeyi elimi sürmem derlerdi hep ama el sürmeden edemezlerdi. Söz gelimi şu kibrit kutusu dün rafın ucunda duruyordu. Bugün 2 santimetre geride. Demek ki birisi ellemişti. Kutuyu usulca aldı. Belki 100. kez, ilk el ama usta işi yapısını inceledi. Filistinliler yapmışlardı. Öyle yalın bir yapısı vardı ki bir çocuk bile benzerini yapabilirdi. Kibritleri çıkartıp içine biraz TNT koyuyor, onun da içine ucu bir dile bağlı küçücük bir fitil yerleştiriyordunuz. Ve kibrit çakılacak olursa bum, suratınızda patlıyordu. Kutuyu rafa koydu. Anahtarını çevirince patlayan, pentrit doldurulmuş zemberekli oyuncakları atlayıp alçıdan yapılmış 6 küçük kediyle 6 bebek başının önünde durdu. Bebeklerden birinin ufacık yuvarlak yüzünü, tombul yanaklarını, kalkık burnunu okşadı. Bunun düzeneği zemberekli oyuncakların yalınlığını, kibrit kutularının ilkel ustalığını geride bırakıyordu. Yazık, kırılmış diyerek yerden alıp da bir kenara koyan, bir köşeye fırlatan olursa 5 metre çapında bir alanda ne varsa havaya uçuyordu. Alçı kediler de böyleydi. Filistinliler öyle övünüyorlardı ki bunlarla, içine patlayıcı koymadan da yapıyorlardı, hediyelik olarak satmak amacıyla. Üstünde Palestinian Revolution yazılı tanesini 10 dolara satıyorlardı. Burj el Barajni'de üretiyorlardı. Peki Rain Toy'a ne demeliydi? Bu su tabancası su yerine asit püskürtüyordu. Gerillaların her kaldırıma, her caddeye, park yerlerine, terk edilmiş evlere, dahası okullara serptikleri cluster adı verilen minik mayınlara ne demeliydi peki? Denetimini bitirdi. Testere, matkap, zımba, tornavida, kıskaç, kerpeten, çekiç dolu bir masanın üstündeki 200 kiloluk bir bombanın yanında durdu. Bir binanın avlusunda bulduğu patlamamış bir uçak bombasıydı. incelemek amacıyla getirmişti buraya. Geciktirme düzeneğini belirleyip etkisiz kılmayı başarmıştı. Ama iç yapısı konusunda en ufak bir bilgisi olmadığı için fünyeyi çıkartmayı becerememişti. Parmağınızı değdirince paramparça olabileceğiniz bir düzeneği sökmek için elinizi uzattığınızda duyulan korkuyu bilemezsiniz. Sorun, patlayıcıların bulunduğu silindirleri çıkartırken çıkmıştı. Yere çarpınca ateşleme düzeni öyle ezilmişti ki yuvalar neredeyse dümdüz olmuştu. Silindirlerin vidalarını büyük bir dikkatle sökmek, sökmek için de İngiliz anahtarı kullanmak gerekiyordu. Yivler ortadan kalktığından İngiliz anahtarı destek bulamıyor, ıslak bir sabun gibi kayıyordu. Bu nedenle bir ay uğraşıp ancak bomba düzgün bir biçimde baş aşağı düştüğü için daha az zarar gören kuyruk silindirini sökebilmişti. Baş taraftaki silindir ise yerinden bir milimetre bile oynamamıştı. Dün çelik kalemle çekiç kullanmayı denemişti. Yivlerin orada küçük bir boşluk görünüyordu. Kalemi boşluğa sokup çekiçle vurunca lanet şeyin döneceğini sanmıştı. Ne var ki kaleme çekiçle vurunca silindirin sağa mı sola mı döneceği bilemezsiniz. En ufak bir hata. Şeker, karargahı havaya uçuracaksınız günün birinde diye bağırıyordu akbaba. Haksız değildi. En iyisi elle denemekti. Ama bu gibi durumlarda güçlü ellerle kıvrak bir zekanın yan yana gelmesi gerekti. Bu özellik ise yalnızca artık kendisiyle birlikte olmayan iki kişi de vardı. Angelo ile Gino'da. Boğa gibi güçlü Gino, yağ bulanmış bir dağı yerinden sökebilir. Angelo'nun zekası bu lanet silindirin sağa mı sola mı çevrilmesi gerektiğini hemen anlardı. Ne var ki ikisi de onunla birlikte değildi artık. Charlie Angelo'yu çalmış, Gino'yu ise Şahin almıştı. Eski takımdan kala kala Rocco gibi ne kasları ne beyni gelişmiş, işe yaramaz 3-4 kişi kalmıştı. Üstelik Rocco aşıktı. Bütün gün seviyor sevmiyor diye papatya falına bakıyordu. Patlamamış bombayı aklı havada bir sevdalıya nasıl emanet ederdi? Akbaba Z, burası Akbaba 1. El telsizi cızırdayarak Akbaba'nın buyurgan sesini ulaştırınca Şeker hazır ola geçti. Akbaba 1, burası Akbaba Z, buyurun generalim. Akbaba Z, Burç El Baraçni'de bir kamyon 3. ve 4. kamplar arasındaki yolu tıkamış. Kamyon mu generalim? Kamyon, kamyon. Hemen oraya gidin, ben de geliyorum. Baş üstüne generalim. Hemen gidiyorum generalim. Aletleri bırakıp fırladı. O sırada bodrumdan çıkmakta olan Charlie ancak nereye gittiğini sorabilme olanağını buldu, sonra gidip Angelo'yu uyandırdı. Acele et evlat, biz de gidip ne olduğunu görelim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 102.